أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine kitap ve hikmet konusu üzerinde dersimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü örnek olarak anlatacağımız konu Kur'an'daki din kavramı. Allah-u Teala'nın istediği şekildeki dinle insanların istediği din arasındaki farkı ortaya koymaya çalışacağız ve bu kavramın evrenselliğini göstermeye gayret edeceğiz. Yine her zamanki gibi ayetleri kısaca anlatalım. Allah-u Teala Araf suresinin 52. ayetinde şöyle diyor: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara bir kitap getirdik. Yani şurası çok kesin ki bir kitap getirdik. Onu bir ilme göre açıkladık. Demek ki bu kitabın Allah'a ait olması ve bir ilme göre Allah tarafından açıklanmış olması son derece kesin bir hükümdür. Allah-u Teala bu kitabın nasıl bir özellikte olduğunu da bize bildiriyor. Zümer suresinin 23. ayetinde diyor ki, Allah sözlerin en güzelini birbirine benzeyen ve ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Birbirine benzeyen ikişerli. Şimdi birbirine benzeyen ikişerli dersek, yeryüzünde her şey ikişerlidir ve birbirine benzerler. Mesela kadınla erkek birbirine çok noktada benzer, ikilidir. İyi, kötü, güzel, çirkin, bunlar birbirine benzer. Benzer yapılarda Allah her şeyi çift yaratmış, indirdiği ayetleri de çift yapmış ve aralarında bir benzerlik ortaya koymuş ve ikili bir sisteme göre Kur'an-ı Kerim indirmiş, ona da mesani diyor. تَقْشِعِرُ مِنْ هُجُرُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَانَ رَبَّهُمْ. Rablerinden çekinenler, Allah'a karşı içten saygı duyanların okudukları zaman derileri ürperir bu ayetlerden dolayı. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ. Sonra derileri yumuşar ve kulubuhum ila zikrillah. Kalpleri de Allah'ın zikrine, Allah'a ait doğru bilgiye, onun yanında oluşana yumuşar. Zikrullah, zaten derslerimizde sık sık ilgili ayetleri okuyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim'in hem Allah'ın indirdiği bütün kitapların ortak adıdır zikir. وَاَلْكَ هُدَ اللّٰهِ يَتِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah tercih ettiği kişileri bu rehberiyle doğru yola yönlendirir. Neden böyle? Çünkü dünyada herkesin elinde bu rehber olmuyor. Olmuyorsa neler oluyor? Bugün onlardan bahsedeceğiz inşallah. وَمَنْ يُضِّلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah'ın sapık olduğunu onayladığı kişiyi doğru yolda görecek herhangi birisi yoktur diyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bu kitabı ikili bir sistemde oluşturmuş. Zaten Ali İmran 7. ayette de muhkem ve müteşabih olmak üzere bir muhkem ayet, yani açık hükümler ifade ediyor. Bir de ona benzeyen ikinci ayet. Böyle bir sistem. Demek ki bir açıklamaya ulaşmak için en az iki ayet, 4, 6, 8 ve öyle ikili olarak sonuna kadar gider. Peki bu açıklamayı Allah'ın yaptığını yine her zaman şeyden biliyoruz. Yani kim yapmıştır diye sorulduğu zaman Allah yapmıştır. Allah-u Teala Hud suresinin ilk ayetlerinde diyor ki, kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milletun milledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından, yani bütün kararları doğru, her şeyin iç yüzünü bilen tarafından açıklanmıştır. Açıklamayı yapan Allah-u Teala'dır. Neden açıklamayı Allah yapıyor? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevi nedir? اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ Ben de sizin için o kitapta olandan nedirum ve beşir, uyarıcı ve müjdeciyim diyor. O kitapta Allah'ın indirdiği ayetler ve Allah'ın yapmış olduğu tafsilat, açıklamalar. Onunla ben sizi uyarıyorum ve müjdeliyorum diyor. Peki ayetler burada, açıklamalara biz nasıl ulaşırız dediğimiz zaman da Fussilet suresinin 3. ayetine bakıyoruz. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kur'anen arabiyyen, Arapça Kur'anlar halinde, ayet kümeleri halinde. Açıklama herkese mi? Hayır. Likavmin ya'lemun. Bilen, bilenlerden oluşan bir topluluğa. Demek ki ayetleri bilecek, bu açıklama metodunu, bu ilmi bilecek, Allah'ın Kur'an'a koyduğu açıklama ilmini bilecek ki onun adı hikmet tabi. Ve Arapçayı bilecek. Çünkü Allah-u Teala bu kitabı Arapça olarak indirmiş. O şekilde olursa Kur'an-ı Kerim'in içerisine Allah tarafından yerleştirilmiş olan açıklamalara ulaşmak mümkün olur. Evet, şimdi din konusu üzerinde inşallah duracağız örnek olarak. Bu arada işe Fatih Hoca'yı dinlemekle başlayalım.
Evet hocam. Hocam biz Kur'an'ı anlama usulü üzerinde konuşuyoruz. Anlama usulüne dair temel ilkeleri, kavramları burada Allah nasip ederse uzunca bir süre konuşacağız. Ancak onun öncesinde sağlam bir temel olması açısından elimizdeki kitabın esasında ne kadar büyük bir kitap olduğunu, elimizdeki işin ne kadar büyük bir iş olduğunu, hatta işte bütün insanlığın uğraşması gereken bir işle karşı karşıya kaldığımızı göstermek için Allah'ın din dediği şeyin ne olduğunu yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle öğrenmek, bir doğru bir din tanımı yapmak gerekiyor. Hepimiz biliyoruz, Rabbimiz bizden bahsederken ayet olarak bahsediyor. Ağaçlardan, yaprağından, denizlerden, balığından, dağlardan, taşlardan, onların üzerindeki hayvanlardan bahsederken hep ayetlerden bahsediyor. Gök cisimlerinden bahsederken. Dolayısıyla ayet, Allah'ın dışında dünyadaki bütün varlıklar bir araya gelse oluşturulamayacak şeydir. Onun için hep verdiğimiz örnek bir yaprak, kuru bir yaprak düşünün. Bütün dünya, bütün bilgisini, teknolojisini bir araya getirse bir kuru yaprak oluşturabilir mi? Mümkün değil. Niye? Çünkü onun arkasında Allah var. Yani bir nevi Allah'ın elinden çıkan şeydir ayet ve insanları aciz bırakır. İşte aynı ifadeyi Allah kitabındaki ifadeler için de kullanıyor. Yani onlara da ayet diyor. O halde bizim bugün fizikle, kimyayla, biyolojiyle, astronomiyle uğraşan insanların gösterdiği hassasiyetin kat be kat daha fazlasını Allah'ın kitabına göstermemiz gerekiyor. Çünkü o da ayetlerden oluşuyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Rabbimiz öyle bir din tanımı yapıyor ki bu dine inanan herkes kainattaki bütün ölçülere teslim olmak gerektiğini görüyor. Mesela bununla ilgili bir iki ayet okuyacağım. Bir tanesi Rad suresinin 15. ayeti. Mealen hızlıca şöyle okuyorum. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. Şimdi sisteme bakar mısınız? Nasıl bir kurgulamış kainatı Rabbimiz? Her şey Allah'a secde ediyor. Yine benzer bir ayet, çok daha ilgi çekici bir şekilde Nahil suresinde 48. ayetin mealinden başlıyorum. Allah'ın yarattığı şeylere bakıp ibret almadılar mı? Gölgeleri Allah'a secde ederek sağa ve sollara dönerler. Onlar Allah'ın önünde eğilirler. Göklerde ve yerde olan hareketli canlılar ve melekler büyüklenmeden Allah'a secde ederler. Onların üzerlerinde egemen olan Rablerinden korkar. Kendilerine emredileni yaparlar. Öyle bir kurguyla karşı karşıyayız ki, belki de insanların ve cinlerin dışında her şey Allah'ın emriyle devam ediyor. Ona uyarak, ona teslim olarak devam ediyor. Zaten Rabbimiz de dini böyle tanımlıyor. Yani işte hepimizin bildiği, ezberlediği Rum suresinin 30. ayetinde Rabbimiz dini fıtrat olarak tanımlıyor. Fıtrat ne? Fıtrat da en basit tanımıyla bugün ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar insanlara öğretilen yaratılış kanunlarını ifade ediyor. Yani insanı yaratırken, bitkileri yaratırken, gök cisimlerini yaratırken, hasılı bütün kainatı yaratırken her şeye en hassas ölçüyü koyuyor Allah. Bunun adı fıtrat oluyor. Dolayısıyla dini fıtrat olarak tanımladığında bu defa öyle bir geniş yelpaze oluyor ki dinin yelpazesi. Yani insan daha anne karnındayken o dinin emirleriyle muhatap oluyor. O dinin ölçüleriyle muhatap oluyor. Yani onu öyle bir çevrelemiş ki Allah'ın dini. Sen abdest alırken de kainattaki düzeni yerine getirmiş oluyorsun. Matematikle uğraşırken de böylesi geniş bir tanımı var Allah'ın kitabında dinin. Şimdi böyle olunca mesela Ali İmran suresinin 83. ayetinde Rabbimiz şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Efe gayre dinillahi yebgune. Evet, bugün arayanlar var gerçekten, değil mi? Hatta ben Müslümanım diyenler bile aslında dindarı oldukları din Allah'ın dini filan değil, başkasının kendi uydurdukları din. Ve insanlar tarih boyunca Allah'ın dini dışında hep din arayışına girmişler, yapıyorlar bunu. Ama aslında yapmamaları gerektiğini Allah-u Teala öyle ilginç bir tarzda anlatıyor ki bize. Şöyle devam ediyor ayet. وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ tav'an ve kerhan ve ileyhi yurcun. Yani böyle bir boş arayışa girmeyin. Yorulursunuz, zavallı duruma düşersiniz. Yani Allah'ın dininin dışında bir sistem kurmaya çalışıyorsan tamam kur, kurabilirsin. Allah izin veriyor. Nitekim leküm dinüküm veliye din diyor. Onların dini ayrı, Allah'ın dini ayrı. Ama böyle bir işe girişirsen sonunda zavallı bir duruma düşeceksin. Niye? Çünkü diyor ki göklerde ve yerde her şey Allah'a teslim olmuş. Onun kurgusu üzerine çalışıyor. Sen bu kurgunun içinde zaten yer alıyorsun. Nefes alırken Allah'ın dinine göre alıyorsun. Kalbin atarken Allah'ın dinine göre atıyor. Hastalandığında Allah'ın dinine göre tedavi oluyorsun. Bütün hayatın Allah'ın dinine göre, ama sen bir takım şeylere gelince diyorsun ki burada da benim söyleyeceklerim olmalı. Burada ben kendim kurgulayacağım. Allah-u Teala diyor ki böyle bir şey girme, zavallı duruma düşersin. Onun için din hepimizi böylesi kuşatmışken Allah'ın dininin dışında bir din aramak, Allah'ın dışındaki bir varlığa dindarlık etmek, zavallılık etmek oluyor. Ve sonu hüsranla bitiyor. Yani böylesi geniş anlamda bir din tanımı var. İşin ilginci Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de göklerin, yerin, hatta hayvanların bile bir takım tepkilerinden bahsediyor. Mesela işte Duhan suresinde Firavun orduları boğulduğunda gök ağlamadı diyor. Niye? Neden ağlamadı diyor? Çünkü olması gereken bütün sisteme göre uyumlu bir hal oldu. Eden ettiğini buldu. Ve gökler buna tepki göstermedi diyor. Ama Meryem suresinin sonunda insanlar Allah çocuk edindi dediler diye Allah-u Teala diyor ki neredeyse gökler ve yer paramparça olacaktı diyor. Tepki gösteriyor. Yani bizim dışımızdaki, yani şu duvarlar, şu konuştuğumuz mikrofon, şurada duran şu kupa, Allah'ın dinine aykırı bir söz edildiğinde ya da bir fiil yapıldığında kendi içerisinde, kendi diliyle tepki gösteriyor. Bizim aleyhimizde şahitlik ediyor. Hatta Neml suresinde Süleyman aleyhisselama dönen Hüthüt diyor ki "Ella yescudu lillahi lezi yuhricul khab'e fis semavati vel ard ve ya'lemu ma tuhfune ve ma tu'linun." Yani inanılır gibi değil. Gökleri, yeri yaratan ve her şeyi bilen Allah'ı bırakmışlar da onun dışında bir takım arayışlara girmiş diye tepkisini gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir hayvan.
Çocuğun kuşu olduğunu da söyle de herkes evet. bilmez yani.
Tabii ona subay diyorlar hocam. Evet maalesef. Yani bir kuş bu tepkiyi veriyor. Ya diyor insanlar nasıl böyle bir savrulma içerisine girebilirler? Çünkü gerçekten de insanların ve cinlerin dışında böyle bir savrulma yaşayan bir varlık yok. İşte din hepimizi böylesine kuşatmış. İşte bu dini kurgulayan ve bize teklif eden Allah'ın kitabı da ayetlerden oluşuyor. Ve bu kitaptaki her bir ayet ve her bir kelime fizikle de, kimya ile, biyoloji ile, matematikle, astronomi ile, hasılı bütün ilmi disiplinlerle uyum içerisindedir. Hatta onların üstünde bir üst disiplindir. Böylesi bir din tanımından çıkan şey kitap bu. Ama bugün maalesef insanlar hala bugün işte bir takım kurguların peşinde gidiyorlar. Kurguların peşinde gidince de kendi kafalarına göre din tanımları yapıyorlar. İşte Allah'ın dinini yerel bir hale getiriyorlar. Bunu da ilmilik adına maalesef yapıyorlar. İnsanlara öğretiyorlar. Bir takım kurgularla işte efendim İnsan zaten mağarada başlamış yarı insan şeklinde. Ondan sonra işte şunu bulmuş, bunu bulmuş. Yavaş yavaş insan haline gelmiş. Allah da o insana göre işte dini yavaş yavaş geliştirmiş. Ve biz bu gelişmeyi belli bir yerde bırakmayacağız. Bugün de Allah bize bir kitap indirseydi, nasıl bir kitap indirirdi diyerek, tahminlerimizi yürüterek bir din tanımı, bir ilahi kitap oluşturacağız diyerek maalesef tam da işte bir takım kötü insanların kurguladığı bir dindar profili oluşturmaya çalışıyorlar hocam.
Şimdi burada Fatih Hoca'nın okuduğu ayeti tekrar okumakta büyük fayda var. Çünkü kafamıza iyice yerleşmesi gerekiyor. Rum suresinin 30. ayeti aklınıza kolay kalsın diye 30. surenin 30. ayeti de diyebilirsiniz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. فَاَقِمْ وَشَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. O dinle. Yani şimdi siz bütün dünyada bakın, araştırın, göreceksiniz ki kendisine ateist diyenler dahil Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan tek bir insan yoktur. Bunu az önce Fatih Hoca'nın söylediği gibi Allah'ın yarattığı ayetleri doğduğu günden itibaren gözlemleyerek bülûşana kadar anlamış, kavramış ve kesin bir karara varmış olmaları sebebiyle söylerler. Hani şöyle bir söz vardır, düşen uçakta ateist kalmaz diye. Çünkü bu din konusu en fazla yalan söylenen konulardandır. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor, فَاَقْمِ وَشَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. O dinine ya Rabbi fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına çevir. Ne demek Allah'ın fıtratı? Yani Allah'ın fıtrat kanununa. Peki o fıtratı açıklıyor zaten kendisi. Elleti fataran nas aleyha. Bu öyle bir şey ki insanları ona göre yaratmıştır. Yani işte bölünme kanunu. İşte hücre bölünmesi bütün tabiattaki yaratılış kanunu bu şekildedir. İster bitkiler olsun, ister hayvanlar olsun, isterse insanlar olsun ya da ne olursa olsun, her şey bu fıtrat kanununa göre yaratılmıştır. Yani oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Ve orada geçen bütün şeyler, kurallar Allah'ın dinidir. Ondan sonra la tebdile li halkillah, Allah'ın yarattığının yerine geçecek hiçbir şey yoktur. Yani Allah herhangi bir şey yaratmış mı? Yaratmış. Mesela bir kıl. Az önce Fatih Hoca söyledi dersin başında. Bir kuru yaprak Allah yaratmıştır. Bir böcek ne olursa olsun, tabiatta Allah'ın yaratmış olduğu şeylerden hangisini alırsanız alın, onun yerine geçecek yeryüzünde hiçbir şey bulamazsınız. Allah, onu Allah yaratmıştır. Herkes bunu gayet iyi bilir ve bütün fabrikalar toplaşsa bir yaprak şey yapamazlar. Görüntüsü çok daha güzel olabilir. Başka şeyler ama yaprağın özellikleri mümkün değil. İşte bir taş, saçımız var. Vücudumuzdaki hücreler var. Kanımız, ağzımızdan çıkan ses, tükürük bezleri, şu bu falan. Her şey bize hastır. Allah yarattığı her şeyi de özel yaratır. Çok başkalarına benzer ama benzemeyen özelliği de vardır. Buna Allah'ın bari sıfatı denir. Şimdi bunların her birisi, yaratılan şeylerin tamamı birer ayettir. Ayet. Allah'tan başkası yapamaz. Biz insanlar olarak Allah'ın yarattıklarından bir takım yeni şekiller üretebiliriz. Ama hiç kimse Allah'ın o yarattığı gibi bir şeyi var edemez. Buna imkan ve ihtimal yok. İşte onun için şey yaparsınız, birisi size telefon açar, hemen sesini, ona ait olan sesi ayırma özelliğine sahip olan kulağınızda anlarsınız. Aa falanca, nasılsın falan dersiniz. İşte bir hücre, ne bileyim biter, yani bir suçlu bir yere elini sürdüğü zaman onun bırakmış olduğu izlerle suçlu bulunabiliyor. Çünkü o başka ikinci bir şahıs da yok. İşte Allah-u Teala'nın ayetleri, Allah-u Teala bütün bu yarattığı ayetleri imtihan için yaratmıştır. Onun için Allah-u Teala Hud suresinin 7. ayetinde şöyle diyor. Diyor ki, وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış ki bu Allah katında bir gün bize göre 1000 yıl karşılığıdır. Peki bunu 6 günde yaratmış ve كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Yarattığı zaman Allah'ın yönetim merkezi suyun üzerindeydi. Demek ki bu tabiat yaratılmadan önce su zaten vardı. Peki neden bunu yarattı? Sistemini niçin oluşturdu? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizin içinizde hanginizin daha iyi iş yapacağını zorlu bir imtihanla ortaya koyması için. Niye zorlu bir imtihan? İmtihan kişilerin menfaatleriyle doğrular arasında olur. Bütün doğrular evrenseldir. İşte bu Allah'ın kitabının tebliğ edilmediği yerlerde doğruların evrenselliğini tespit etmenin tek yolu Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Allah'ın yarattığı ayetler, dolayısıyla Allah'ın yarattığı ayetler tabiattaki her şeydir. İşte Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun da zaten delili o ayetlerdir. Onun için ne diyor Allah? Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Çevrelerinde ve kendi işlerinde. Bu ne? Yaratılan ayetler. Bu ayetlere baktıkları zaman Allah'ın kitabının hak olduğu kendileri için net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman bu din evrenseldir. Bu ayetler konusunda yapacağın ilaveler var mı? Bu ayetin şeyini söylemedik. Hangi suredeydi? Senurihim ayatine. Fussilet 52 idi galiba. Bir bakar mısın?
Evet. 52.
52 tamam.
53.
52. Ha, 53 mü? Evet. Tamam. Fussilet 53. ayet. Tamam. Evet.
Evet hocam. Şeyde bu siz biraz önce bir örnek verdiniz. Hatta Allah-u Teala her insana ayrı bir ona münhasıran yaratıyor. Bir insanın organı diğer bir insanda bile bir sürü sorunlara yol açıyor. Onun için işte sadece o insandan alınan kök hücresiyle bugün bütün enerjilerini ona şey yapıyorlar, organ yapmaya. Yani her insanı ayrı yaratıyor yani.
Ya her varlığı.
Her varlığı.
İnsan değil, her varlığı ayrı yaratıyor.
Evet, evet şimdi Allah-u Teala bütün kainatı bir ölçüye göre yarattıysa ve bugün işte bilim adamları da bu ölçüye göre hareket ediyorlarsa bize gönderdiği kitabın cümlelerine de Allah-u Teala ayet diyorsa benzer usulün, metodun Allah'ın kitabı için de uygulanması gerekiyor. Yani bu metot beşeri bir metot olamaz. Yani siz şöyle bir şey düşünebilir misiniz? Bir fizikçi geliyor diyor ki ben bundan sonra laboratuvarımda sadece kendimin oluşturduğu ilkelere, kanunlara, ölçülere göre çalışma yapacağım. Böyle bir şey asla mümkün değil. Hangi fizikçi olursa olsun Allah'ın o iş için yaratmış olduğu ölçülere ve disipline göre hareket etmek zorunda. Aksi takdirde hayal kırıklığından başka bir şey olmaz. Oysa insanlar bugün şu konuda ısrar ediyorlar. Yani elimizdeki kitabın usulünü biz oluşturacağız. İşte fıkıh usulü denilen şeyi sık sık burada tekrar ediyoruz. Yani tamamen kendilerinin oluşturduğu bir ölçü ve metotla Allah'ın kitabını okumaya çalışıyorlar. Oysa Allah bu cümlelere ayet diyorsa bu cümleleri açıklama işini hiçbir beşere bırakamaz. Ya zaten bırakmadığını söylüyor. Hud suresini her hafta burada okuyoruz. Her hafta. Niçin? Yani insan şöyle düşünebilir değil mi? Yani nihayetinde bir metindir be kardeşim. Yani bu metni okurum, anlarım. Hatta biraz da yorumlayayım. Allah bize bu imkanı versin. Kendimizi de iyi hissedelim yani. Biz de bir şeyler yapmış olalım. Bunu söyleyebilir. Nitekim yapıyorlar. İşte diyorlar ki Allah bilinçli boşluklar bırakmış, bazı konulara hiç dokunmamış, bazılarını işte genel bir temasta bulunmuş. Niye? İşte biz kendimiz onların altını dolduralım, biz uygulayalım bunu diye. Oysa Allah-u Teala böyle bir şeyin yaratmış olduğu kainata aykırı bir şey olduğunu söylüyor. Ellâ ta'budû illallah Hud suresinin 2. ayetine niye? Ben açıklıyorum çünkü ben eğer açıklamazsam siz bu dinin dindarı olamazsınız. Siz bu kainattaki sistemin içerisinden çıkar, savrulur gidersiniz. Hepimiz biliyoruz bugün telefonlarımız, bilgisayarlarımız mesela büyük bir şirketin cihazını ve yazılımını kullanıyoruz değil mi? Adam yüzlerce, binlerce uygulama yapıyor. O şirketin uygulamasını bilgisayarımıza ya da telefonumuza yüklediğimiz zaman ne oluyor? Saniyeler içerisinde hemen kendi kendisini kuruyor ve asıl yazılımla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bizim yazılımımızla uyum içerisinde olmayan bir uygulamayı çalıştırabilir miyiz bilgisayarımızda ya da telefonumuzda? Çalıştıramayız. Her şeyi mahvederiz. İşte Allah-u Teala da kendi sistemiyle uyum içerisinde olmayan hiçbir uygulamayı kabul etmiyor. Bu sebeple kitabı için diyor ki bu kitapta söz sahibi tek kişi benim. Tıpkı din konusunda söz sahibi olan o gibi. İşte Kur'an-ı Kerim'de hüküm vermenin Allah'a ait olduğu, her konuda hükmü, son hükmü verecek olanın o olduğuna dair ifadeler bunu gösteriyor. Dolayısıyla biz böylesi bir din tanımı eğer oluşturabilirsek, yani disiplinler üstü bir din tanımı. Oysa bugün dini nasıl tanımlıyorlar? Yani sadece dışarıda ya da işte ne bileyim cami kürsülerinde değil, bugün üniversitelerde bile dini aklın dışında duygusallık, romantizm, mistisizmle ilişkilendirilebilecek bir hal olarak tanımlıyorlar. Bugün ilahiyat fakülteleri ya da dini ilimler hangi disiplinin altında ele alınıyor? Sosyal bilimlerin. Sosyal bilimlerin. Niye? Çünkü şu var kafada. Ya din dediğin şey sosyal bir vakadır. Toplumdan topluma değişir. İnsanda bir şeylere inanma ihtiyacı vardır. Şimşek çakınca korkar, sığınacak yer arar, yer arar, bir yerlere sığınma ihtiyacı hisseder. O toplum da onun o ihtiyaçlarını bir şekilde giderir. Dolayısıyla her toplumdaki din saygı duyulmaya değerdir. Niye? Çünkü bir işlev orada gerçekleştirmektedir. Ha, böyle yerel, böyle ilkel bir din tanımı olabilir mi?
Allah'a ait olamaz ki.
Evet. Tabii.
Mümkün değil. İşte yani. Böyle din tanımı yapıyorlar. Sen din tanımını böyle yerel yaparsan o dinin kitabını da maalesef bu muameleyi işte yapıyorlar. Yani bu her zaman söylüyoruz. Yani buradaki kelimelerin, ifadelerin Allah'a ait olduğundan bile adamlar şüphe içerisindedir. Ayet konusunda bir şüphe olur mu? Ayete hodri meydan yapılır mı? Meydan okunur mu? Teslim olursun ve anlamaya çalışırsın.
İstersen burada mesela bir şey de Allah-u Teala ne dedi? İndirilen ayetler ve yaratılan ayetler dedi. Öyle olunca yaratılan ayetler tabiatta bulunan her şey. Onu yaratan Allah-u Teala. İndirilen ayetler de onu yaratanın sözleri. Ve ikisi arasında tam bir mutabakat olduğunu söylüyor. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu tespit etmenin temel yollarından bir tanesi de bu ikisi arasındaki bir dengeyi gözetmektir. Mesela yani şimdi şey yapalım, bir örnek vermek gerekirse şeylerin bugün bütün dünyada Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar herkes tarafından kabul edilir. Mesela adalet, yani denge, herkesin istediği şeydir. Çünkü Allah tabiatı bir dengeye göre yaratmıştır. Ondan sonra işte iyilik, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, insanları kandırmamak falan. Mesela bugün çok değer verilen maalesef bir şey var. İşte kredi ve faiz meselesi var. Bakın faizin haram olduğu konusunda dünyada herkes ittifak halindedir. Bütün devletler, bütün kanunlar. Ondan dolayı faiz ancak devletin kontrolünde yapılabilir. Çünkü bunun yanlışlığını hepsi biliyor. İnsanların müthiş bir şey bu şekilde sömürüldüğünü ve köleleştirildiğini çok iyi biliyorlar. Onun için siz hadi bakalım bir faizli işlem yapın ve onu devlet makamlarını duysun, sizi hemen büyük bir suç işlemiş olarak şey yapar. Ama bankalar yaptığı zaman bankalar bu devletin kontrolünde gibi şey yapıyorlar ama aslında devletler onların kontrolünde, ayrı bir konu. Onlara müsaade edilir. Yani belli kişilerin insanları sömürmesine müsaade edilir. Başkalarına değil. Mesela işte içki. Haramlığı evrenseldir. İsteyen herkes içki satabiliyor mu?
Hayır.
Herkese satılıyor mu?
Hayır.
Yok. Niye? Bunun yanlışlığı nedir? Dünyada bilmeyen yoktur. Dolayısıyla bu konuları çok iyi kavradığınız zaman aslında tabiatı iyi gözlemleyen herkes Allah'ın diniyle yüz yüze geldiği zaman ha işte ben bunu bekliyordum der. Bakın burada ben size bir şey söyleyeceğim. Zaman zaman anlatıyoruz. 11 Mayıs 2008'de Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nde üniversitesiyle yaptığımız bir sözleşme var. Bakın o sözleşmenin ki bizim sitemizde var. Arzu eden hemen onu indirip bakabilir. Tübingen'le yapılan sözleşme. Birkaç tane sözleşmemiz var ama bu esas ilk sözleşme. Şöyle bir paragraf var bak. Tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar. Ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Her insan ki bu tabiat kitabını okuyor, mecburen okuyor. İlk doğduğu andan itibaren ölene kadar mecburen tabiatı okuyor. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Ayetlere bakın. İşte Allah-u Teala yani gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsanız kesinlikle Allah'tır derler. Sizi kim yarattı diye sorsanız Allah'tır derler. Yani herkes bu konuyu çok net bir şekilde bilir. Çalışmalar, onların örnek alınması halinde, bak burada ifade orada, diyor ki onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır. Çünkü dinle bilim ne yapıyor? Aynı ortak noktaları, doğru noktalar ortaya koyuyor. Niye? O bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı ayet. Zaten orada bunu da söylüyorlar. Bakın şuradaki bir başka paragraf, sondan bir önceki paragraf. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap, yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa, bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. İşte burada yaptığımız yani 20 civarında bir seminer vermiştik bu üniversitede. O 11 Mayıs 2008'de varmış olduğumuz bir mutabakat anlaşması. Arkasından da ikinci bir anlaşma var ki orada gerçekten herkes hayret eder. Allah Allah bu seviyede mi falan derler. Buraya devam ediyorum okumaya. Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanırsa bilim de hayallerin ötesine bir gelişme yaşanacak. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkacaktır. İşte bu dinin evrenselliği. Dini doğru anlattığınız zaman buna karşı çıkacak bir tek insan olmaz. Ama maalesef dinin tanımı bile, mesela eğer Kur'an-ı Kerim'de biz bu tanımı görmeseydik, böyle bir tanımı herhangi bir İslami ilimler kitaplarında ben şahsen görmedim. Sen gördün mü? Yok. Allah'ın kitabında var. İşte Allah'ın yarattığı ayetler, Allah'ın indirdiği ayetler, bu ikisinin ortak noktası. İşte buradan hareketle doğru dini anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Evet, burada mesela son paragrafı da okuyayım. Taraflar insanlığın hayrına olan bu büyük işbirliği için, bak de iki devletlerimizin bizim hayrımıza değil, tüm insanlığın hayrına anlaşmış, Allah'tan yardım ve başarı niyaz ederek bu metni imzalamışlardır. Evet, şimdi size şunu da söyleyeyim. Mesela Rusya'da çok sayıda seminerim olmuştur ilim adamlarına. Avrupa'da, Amerika'da olmuştur. Bir tek itiraz hatırlamıyorum. Çok sayıda sorular sormuşlardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın ayetini okuduğunuz zaman o ayet zaten o şahsın kendi vücudunda da var. Bakıyor ki doğru. Gerçekten doğru diyor. Nesine itiraz edeceğim? Yani şimdi birisine iki kere iki dört eder dediğiniz zaman itiraz eder mi? Mümkün değil. Dolayısıyla bunlar evrensel doğrulardır. Peki bu evrensel doğruları bana göre, sana göreye çevirdiğiniz zaman işte orada çok büyük bir bölünmeler ve bozulmalar başlar. İki kere iki bana göre beş. Fatih Hoca da der ki yok sen bana göre yedi. Bunlar ikisi de gerçeklere aykırı. İşte oradan bu dini bozulmayı da Allah-u Teala bize Araf suresinin 30. ayetinde şöyle anlatıyor. Tüm insanlığı ikiye ayırıyor. Ferikan hede. Bir grup vardır ki Allah onun doğru yolda olduğunu onaylamıştır. Tüm insanlık bu. Ve ferikan hakka aleyhumut dalale. Bir grup da vardır ki sapık sayılmak onlar için hak olmuş. Yani sapıklığı hak etmişlerdir. Kendi çalışmalarıyla, şeyleriyle. Çünkü doğal yapıya ters çalışmalar. Mesela bugün Batılılar, Amerikalılar tabiatı öyle bir bozdular ki, öyle bir bozdular ki her taraf berbat, her tarafa şey yapılıyor işte denizleri bozdular, karaları bozdular, havayı bozdular falan filan. Niye? Çünkü insanları sömürmek maksadıyla doğal yapının zıttına hareket ediyorlar. Elbette ki bunun cezasını en fazla onlar çekecektir ama bütün insanlık da çekiyor. İşte diyor ki ferikan hakka aleyhimut dalale, bir grupta sapıklığı hak etmiştir. Sapıklığı hak eden ne yapıyor? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ. Onlar şeytanları kendi yakın dostları biliyorlar. Şeytan nedir? Şeytan doğru yolun üstünde oturur ve insanların kafasını böyle karıştırarak onları yanlış tarafa götürür.
İnsanlardan da olur, cinlerden de.
Tabii insanlardan da olur ama en tehlikelisi insanlardan. Evet. Cin şeytanı göremezsin ki, insan şeytanı senin yanında oturur, seninle beraber ibadet yapar, hatta senden çok daha güzel konuşur, hayran kalırsın falan ve seni kandırır. Onun için son derece dikkat etmek lazım. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Şeytanları kendilerine çok yakın görmüşler ama kendilerini doğru yolun ortasında hissediyorlar. Şeytan ne yapar? Şeytanların yaptıkları şudur. Allah-u Teala onu da yine bu Araf suresinde bize bildiriyor. Surenin 45. ayetinde diyor ki, onları anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. Onlar kendileri Allah'ın yolundan sapan ve saptıran. Saddan iki manaya da kullanılır Arap dilinde. Allah yolundan, yani doğru yolu görüyorlar ama hesaplarına gelmiyorlar. Sapıp hem sapıyor hem saptırıyorlar ama ne yapıyorlar? Orada iveç peşinde oluyorlar. Ne iveç? Öyle yanlışlar yapıyorlar ki insanlar anlayamaz. Bugün insanlığı sömürenler sürekli medya organlarında zihinleri karıştırıyor ve insanlar zannediyor ki doğru şeyler yapılıyor. İşte şeytanlar böyle yapar ve insanlarla yolunu ayırırlar. O zaman Allah'ın dini evrenseldir. Az önce Fatih Hoca Ali İmran suresinden bir ayet okudu. İstersen o ayeti bir daha okur musun?
Evet. Efe gayre dinillahi yebhun ve lehu esleme men fissemavati vel ardi tav'an ve kerhan ve ileyhi yurcuun.
Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? 83 müydü o?
83.
83. ayet, evet. Allah'ın dininden başka bir din mi? İsteyerek istemeyerek göklerde ve yerde ne varsa ona teslim olmuştur. Teslim olmak ne demek? O ne diyorsa, hadi bakalım herhangi birisi çıksın da ben su içmem desin bak diyebiliyor mu? Ben yemek yemeyeceğim, ben artık uyumayacağım diyebiliyor mu?
Kalbim atmasın.
Kalbim atmasın. Kan dolaşımını ben istemiyorum diyebiliyor mu? Yok ben artık bu temiz havaya bıktım, gideceğim dumanların içinde yaşayacağım diyebiliyor mu?
Allah'ın dinine göre vücudun yaşıyor zaten yani.
Tabii, senin vücudun Allah'ın koyduğu kurallara zaten uyuyor. Çünkü Allah'ın dini tabiatta geçerli kanun ve kurallardır. Allah öyle tanımlıyor zaten bunu. Peki o zaman siz eğer onu kendi zihninize de yerleştirir, içinize tamamen yani bundan tatmin olursanız, o zaman Allah ne diyor? لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Üzerlerine ne bir korku kalır ne de üzülürler diyor. Peki bak وَلَهُ esleme diyor. Esleme kelimesinin mastarı ne?
İslam.
İslam. İşte İslam Allah'ın dini. İslam Allah'ın dini de ne demek? Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara teslim olmak demektir. İster yarattığı kurallar olsun, ister indirdiği kurallar olsun. İndindiği kurallar, elinde Kur'an-ı Kerim olanlar Allah'ın sözleriyle yarattığı ayetleri anlamaya çalışacaklar. Öyle olduğu zaman da bilimin merkezine Kur'an-ı Kerim yerleştirilir. İşte Tübingen Üniversitesi ile yaptığımız sözleşme, çünkü kendileriyle bunu şey yaptık ama Müslümanlar bunlardan hep kaçıyorlar. Çünkü Müslümanların kafaları bozulmuş. Tıpkı şey gibi oluyor. Yani bir içki müptelası olan, vücudu içkiye iyice alışmış olan bir insanla içki konusunda tartışamıyorsunuz. Sigaraya iyice alışmış birisinde sigara konusunda konuşamıyorsunuz. İşte faizciliğe iyice batmış kişi konuşamıyorsunuz. İslam alemi de Allah'ın dinini kafasına göre düzenleme konusunda öylesine bozulmuş ki onlarla doğru konuları konuşamıyorsunuz. Ama onun dışına çıktığınız zaman efendim İslam alemindeki üniversiteler bizi davet edenleri zaten engelliyorlar. Ama gidiyorsun Rusya'ya çok rahat konuşuyorsun. Gidiyorsun Avrupa'ya çok rahat konuşuyorsun. Gidiyorsun Amerika'ya çok rahat konuşuyorsun. Çünkü onlar fıtratlarına şey yapabiliyorlar. Yani zaten yapabilecekleri tek kıyaslama fıtratlarıyla oluyor. Onun için bizim de Müslümanlar olarak bunu çok çok iyi bilme mecburiyetimiz var. Allah'ın yarattığı ayetlerle indirdiği ayetleri birlikte okuma mecburiyetimiz var. Aksi takdirde şey yapamayız. Allah'ın ayetlerini de açıklarken biz açıklayamayacağız. Mutlaka Allahu Teala açıklayacaktır. Çünkü Allah bize bu yetkiyi vermemiş. İşte insanlar kendi kafalarına göre dini açıkladığı zaman herkes kendine göre bir mezhep kuruyor. Kendine göre bir din oluşturuyor ki o Allah'ın asla kabul etmediği bir din. Allah'a teslim olma değil, önce o şahsa teslim olma.
Hocam hatta o kadar önemli ki bu doğru din tanımı yapmak mümin, kafir tanımlarını bile etkiliyor. İmanın şartlarını bile etkiliyor. Şimdi adam diyor ki Allah'ın varlığını kabul edip etmemeyle ilişkilendiriyor. Oysa dinin tanımında Allah'ın varlığının farkında olmayan, bırakın insan, herhangi bir varlık yok. Doğrudan insanın inanç esaslarını etkileyen bir şey yani. Tabii. Yaptığınız din tanımının doğru olup olmadığı.
Tabii. Mesela şimdi öyle söyleyince aklıma geldi. 2002 yılında Moskova Üniversitesi'ndeyiz. Orada üniversite hocalarına bir konuşma yapıyorum. İşte herkes Allah'ın varlığına ve birliğine inanır deyince oradaki o üniversitedeki hocalar hani bize ne oldu işte bize bunlar komünist, bunlar Allah'ı kabul etmez, işte ateizm falan tamam. Orada hepsi böyle yaptılar. Böyle birbirlerine böyle şey yaptılar. Bir tane muhalif mümkün değil yani. Sonra onlardan birisi şöyle söyledi. Yok orada değil, Kazakistan'da söylemişti. Ya dedi bizim dedi hocalar gider okullarda ateizmi anlatır gece sabaha kadar tevbe ederler. Ya Rabbi bizi affet diye. Şimdi herkes bunu gayet iyi biliyor. Bilmeyen hiç kimse yok. Ama ben ateistim diyenler ya kendisine anlatılan şekildeki Tanrı inancını kabul etmediği için ateist oluyor. Mesela Avrupa'da ateist olanlar kilisenin Tanrılığını reddedince o herkes onları ateist diyor. Yani kilise onları ateist diyor. Çünkü kilise Allah'ın temsilcisi olduğunu düşünüyor. Öyle inanıyor. Öyle olacak ki insanları din adına sömürebilsin. Ama sizi insanları Allah'ın dinine çağırırsanız hiç kimseyi sömüremezsiniz. Siz de Allah'ın kulusunuz. Karşınızdaki Allah'ın kulu. Herkes hür ve mutlu bir şekilde yaşar. Tamam. Herkes doğru konularda birbirlerine yardımcı olur. Yanlış konularda da birbirlerini engeller ve mutlu bir dünya hayatı yaşanmış olur. Ama kimseyi sömüremezsiniz. Evet, şimdi dolayısıyla sonuç olarak şunu şey yapalım. Bu din tanımı son derece önemlidir ve evrenseldir. İşte bakın Kur'an-ı Kerim nasıl tanımlıyor? İşte diyor bu yüzünü dosdoğru bu dine çevir diyor. Bu din nedir? Allah'ın fıtratı. Fıtrat da hani şey, sözlük anlamı şöyle. Mesela şimdi bir kağıdı görüyorsunuz. Fıtrat şu. Arap dili açısından. Bu nedir? Bölünme kanunu. Tabiatta geçer. İşte şeyler, hücreler bölünür. Her şey işte bölünme kanunu. Bir gün şeye gidiyoruz. Kutup bölgesindeki namaz vakitleriyle ilgili gözlem yapmaya. Şeyde, uçakta yanıma İstanbul Üniversitesi'nin bir hocası şey yaptı. Bu şeyle ilgili hayvanlarla ilgili bölüme ne deniyordu? İşte oranın hocalarından nereye gidiyorsun dedi. İşte Almanya'da bir toplantı vardı, oraya gidiyorum. İşte hayvanların işte oluşumlarıyla alakalı. Ben de başladım Kur'an-ı Kerim'deki insanın oluşumuyla ilgili ayetleri gibi konuşma yaptım. Böyle ya bu bilgiler size nereden dedi ya? Bunu nereden biliyorsunuz dedi. Evet çok doğru. Kardeşim insanın yaratılışıyla hayvanın yaratılışı aynı kanunlar geçerli. Yani şimdi bunu bu şekilde anlattığınız zaman her şey çok güzel bir şekilde yerine oturuyor. İşte şimdi Allah-u Teala ne diyor? Bak bölünme kanununa göre her şeyi ona göre yaratmış. Peki o bölünme hücre sizin mesela ilk oluşum sırasında birleşiyor, şey yapıyor işte bir döllenmiş yumurtayı oluşturuyor. Sonra bölüne çoğalıyor. İşte ana rahmine kadar gidiyor sonra bölünme. Peki bu bölünme hem vücudun gelişmesini, hem oluşumu, hem gelişmeyi, hem de bozulmayı da şey yaptığı zaman süresi dolan hücrede oradan ayrılıyor ve o atılıyor dışarıya. O zaman oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları ne olmuş oluyor? Allah'ın dini oluyor. Siz bu dini bu şekilde doğru anlatırsanız herkes evet der. Ama doğru anlatabilmen için de Kur'an'daki dini anlatmak lazım. Fakat maalesef ayetlere de zamanla yani dini kendilerine uyduranlar yanlış anlamlar verdiği için bugün insanlar bu konuda çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Ama büyük bir organizasyonda güzel bir çalışma olursa Allah'a şükür biz işte vakfımızda bu ekibi oluşturduk, yapıyoruz. O zaman işin evrenselliği çok net bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala yüzünü bu dine çevir, Allah'ın fıtratına, insanları ona göre yaratmıştır. Ne demek? O zaman bu dinde geçerli olan her şey seni mutlu eden, bu dinin yasakladığı her şey seni rahatsız eden şeydir. Baştan sana ters gelebilir, alışkanlığına şuna bak, ama teslim olacaksın. Sen Allah'a inanıp güveniyorsan tamam, Allah ne diyorsa o der, yoluna devam edersin. Bir de imtihan için yaratıldığı için imtihan da çok zorlu şartlar içerisinde olur. Çok zorlu şartlar içerisinde. Allah bir sürü sıkıntıları karşımıza çıkarır. Oralarda da Allah'a güven probleminde en küçük şey olmaz. Allah ne diyorsa o der, onun dediği şekilde yürürsünüz. En kötü şartlarda bile asla rahatsız olmaz. Huzur içerisinde olursunuz, kalbiniz son derece rahat olur ve yolunuza devam edersiniz. Cenab-ı Hak hepimizi bu Allah'ın koyduğu dine tam uyanlardan eylesin. Bu yaratılan ayetlerle indirilen ayetleri birlikte okumayı, tüm insanlığa Allah'ın dinini doğru bir şekilde anlatmayı cümlemize nasip eylesin. Çünkü hiç kimsenin bir ayrıcalığı yoktur. Bütün insanlık Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. Bütün insanlık Allah'ın kuludur. Bütün dünyada Allah'ın kanun ve kuralları geçerlidir. O zaman Allah'ın indirdiği kitaptaki kanun ve kuralları da Allah'ın istediği şekilde insanlara anlatılmalı ve insanlar doğru dine davet edilmeli. Bundan dolayı da hiç kimsenin şahsi bir çıkar düşünmemesi gerekir. Çünkü Allah'ın nebileri hiçbir zaman hiç kimseden en küçük bir maddi çıkar beklememişlerdir. Onu beklerseniz mutlaka dini bozarsınız orada. Bu dini bozmadan doğru bir şekilde anlatmayı, doğru bir şekilde yaşamayı Allah-u Teala cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.